Merhaba, Farklı Kaydet'in sunduğu Sakıncalı Mevzular podcastimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Yine tam kadroyuz bugün. Tam kadro olmak için bir gün geç geliyoruz gibi oldu. Artık kusurumuza bakmayın. Nasılsınız
Vallahi iyi, ben iyiyim de Selim biraz yorgun.
beyler? Az önce biraz şey yaptı, dertlendi diyorsun.
Selim biraz yorgun gerçekten. Bu hafta sonu yoğun geçti Selim.
Selim o kadar yorgun
Bunun
ki.
olduğu kadar bir yandan da uykulu
Halbuki
Selim
erken başlamıştık.
Ha, geldi.
Ha, ben kulaklık takmışım, gelmiyormuş sonra size. Niye böyle olmuş?
Ha, enteresan. Şu an
Neyse,
net geçti.
hayatımın kısa özeti ya. Dün bir işe başvurdum. Bir iş başvurusu vardı. Yaptığım iş başvurusunun olduğu web sitesi çöktü abi. Üstüne böyle valla bürokratik bir yere başvurmuştum. Söylemesi ayıp. Bayağı bir uluslararası bürokrasi kabiliğinden bir yerdi. Ve kendilerine yakışır biçimde valla yani siz de o zaman deadline'a bu kadar kala yapmasaydınız başvurunuzu dediler.
Aa, inanılmaz gerçekten. Dünyanın her yerinde bürokrasi böyle değil mi ya? İnanılmaz.
Tabii. Yani ve hani Belçika'da, yani NATO'ya, işte NATO'ya başvurdum. Ondan sonra ve dolayısıyla telefonum, yani günümün 2 saatini Monsieur, un petit peu diye konuşan insanlarla geçirdim.
Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Genel Sekreteriyle telefon konuşması yapmış. Acaba referans falan mı istedin Selim? Onun için mi
Sayın
aradın?
Cumhurbaşkanımız NATO Genel Sekreteriyle görüşme yaptıysa benden de bir bahsederse çok önemli olur. Hani benden bu konuda bahsetmediyse, hiç değilse damadını aradığında Selim'in bir telefon kayıt işi varmış. Bir 2000 lirası bize sıkışmış. O da bir affetsek diye bir. Kardeşim, Mehmet Bey'de yapılıyor. Güler Sabancı'ya yapılıyor. Bize gelince bir af yok. Niye böyle? Ben anlamadım.
Valla doğru ya. Vallahi.
Neyse hocam, yarın öbür gün başımıza bela olacak şeyler söylemeyelim. Devletimize tabii vergimizi veriyoruz. Kayıt harcımızı veriyoruz.
Kullanmıyoruz. Ne yapalım diyorsun?
Biz bize yeteriz. Türkiye.
Aynen. Yani
Aynen.
biraz
Evet, o
geç
zaman
kalmamızın arkasında bu kayıt harcı mevzusu yatıyor. Hani o yüzden.
evet, benim dün telefonum, şimdi merak edecek dinleyenler, söyleyelim. Ben Amerika'da yaşıyorum normalde. Ve çok sık seyahat ediyorum. Çünkü bunu hobi olarak yapıyoruz ama benim bir yandan yaptığım danışmanlık işleri falan var. Dolayısıyla çok sık seyahat etmem gerekiyor. Türkiye'de de 3 aydan uzun süre bulunmadığınız noktada telefonunuzu şeye, bilgi teknolojileri kurumuna kaydettirmeniz gerekmiyor. Ben normalde hani hiç 3 ay Türkiye'de bulunmadım aralıksız. Yani hiç değilse bir hafta konferansa gidiyorsun, bir şey oluyor filan. O da hani resetliyor sistemi. Şimdi bu koronavirüs yasakları geldiği için 3 aydır zaten evimizdeyiz. Ben hakikaten evi, yani 4 duvar anlamında evimizdeyiz. Dışarı çıkamıyoruz. Dolayısıyla devletimiz bu 3 ay kuralını işletmiş ve bana da sizin telefonunuz var diye artık yok diye bir güzellik yaptılar. Bir rivayet resmi gazetede yeni bir kararname çıkmış da işte böylece bu geçici kayıt süresi uzayacakmış filan gibi bir rivayet var. Ama aslı ne ölçüde var ne ölçüde yok bilmiyoruz.
Belli ki bunu
Ve
yaşayıp göreceğiz yani biz de.
onu yaşayıp göreceğiz. Ve yani tabii telefon kaydettirmek için talep edilen ücret de hani akıl almaz bir para yani. Hani
Telefon
bugün
kurum
bir yeni telefon parası yani. Öyle olunca da ben de iPhone'umu üzülerek terk ettim. Ve şimdi Ecevitli koalisyon hükümetlerinden kalma bir Samsung telefon kullanıyorum. Artık yavaş yavaş eğer bu trendi sürdürürsem, işte önce bilgisayardan sonra elektrikten filan vazgeçip neydi Nur Yoldaş'ın kocası
Mis.
adam,
Kim
şeyde
olacaksın abi?
yaşayan Yadigar Yoldaş mıydı? Neydi o adam ya? Hakan abi, sen bunu hatırlarsın.
Vallahi ben de çıkartamadım ya ama Yadigar bir şeyler çaldı yani şeyinde,
Bunu hatırlayacağız ya. Hay Allah.
zihnimde.
Ergüder Yoldaş. Bak, Yadigar derken yakınmışım. Ergüder Yoldaş diye birisi vardır. Eskiler ve ben biliriz. Ergüder Yoldaş şeyin 80'lerin, 70'lerin, 80'lerin önemli pop müzik figürlerinden birisi. Sultaniye Gah parçasıyla tanıdığımız Nur Yoldaş'ın kocası. Hayattan istifa edip böyle bir doğayla iç içe bir hayat geçmişti de. O yüzden aklıma buradan geldi. Neden? Beynim bir çöplük olduğu için. Hadi ilerleyelim beyler.
Evet. Şimdi o zaman bu bire berber gel beraber bir berber dükkanı açalım paradoksuyla başlayalım. Bu çok bununla ilgili bu şekilde dalga geçiyor insanlar ama aslında çok da çok da ciddi bir şey yani. Bu berber paradoksundan önce bizim cevap vermemiz gereken bir şey kalmamıştı değil mi yanılmıyorsam? Direkt buradan berber paradoksundan gidecektik. Değil mi Özgün?
Gir hocam, gir sen. Yanlış bir yerden girdiysek yolda söylerler.
Tamam, okey. Şimdi bu berber paradoksu Russell'ın neden önemli? Aslında önce bunun ne olduğunu bir söyleyelim. Hazır berberler de gündemdeyken. Bir köyde paradoks şöyle esasında. Bir köy var ve bu köyde kendi kendini tıraş edemeyenleri tıraş eden bir berber var. Yani tanım bu şekilde. Kendi kendini tıraş edemeyenleri tıraş ediyor bu berber. Bu berber kendi kendini tıraş eder mi sorusu bizi paradoksal bir duruma götürüyor. Yani neden? İşte çünkü paradoks, yani bu berber eğer kendi kendini tıraş ediyorsa kendi kendini tıraş edemeyenleri tıraş ediyordu. O zaman edememesi lazım. Yok etmiyorsa kendi kendini tıraş edemeyenleri etmesi lazımdı bunun gibi bir paradoksa yol açıyor. Şimdi insanlar bu paradoksun neden önemli bir paradoks olduğunu merak ediyor olabilirler. Yani merak edenler varmış. Biz bunu gördük yani mesajlardan. Şimdi bu esasında şöyle söyleyeyim. Matematikte kümeler teorisi diye esasında çok matematiğin merkezine oturmuş son senelerde bir kolu var matematiğin. Esasında belki de kolu değil anası, başı falan da diyebiliriz yani hemen hemen her şeyin. Çünkü matematikte genel olarak şöyle bir yoğurt yiyiş şekli vardır. Yani matematikte bir şeyler ilerler bir noktadan sonra bunların temellerinin sağlamlığı sorgulanmaya başlar ve bu temellerin atılması bazen gerekir yeniden, yeni baştan gibi. Yani işte mesela bu Frege'nin yaptığı şey esasında buydu. Yani bu modern mantığın babası diye tabir edilen bir abimiz var bizim, Frege. Bu abi esasında matematiksel kavramların ve ilişkilerin mantıksal bir dile indirgenebileceğini düşünüyordu, seziyordu yani. Böyle bir sezgisi vardı ve bunu temellendiren bir yapıt ortaya koymuştu. Aritmetiğin temelleri diye. Çok gerçekten enteresan ve güzel bir yapıttır. Bunu ben de mesela tezimde kullanmıştım. Çok çok güzel yani. Burada işte sens ve referans şeyleri vardı. Çok çok yani eğlenceli yerler var. Onlar da belki konuşulabilirsin. Selim belki bahseder onlardan. Bu adamın tabiri caizse yapıtını yerle bir etmiş bir paradoks bu. Neden? Çünkü esasında bu berber paradoksu diye tabir edilen şey esasında durumu ortaya koymak için verilmiş bir analoji. Yani yoksa bu benzer zamanlarda esasında sadece Russell tarafından değil, işte Cantor tarafından, Forti tarafından ve bunun gibi başka başka matematikçiler tarafından da uğraşıldığı söyleniyor. Hani benim bildiğim başka kimse yok ama bu Forti dediğimiz adam da Peano, yani matematikte sayılar teorisinde Peano aksiyonları diye hani sistemi üstüne kurduğumuz aksiyonların sahibi Peano'nun asistanı bu adam. Bunlar yani bu işi seziyorlar yani. Bu matematiğin temelinde bir problem var. Bu problem ne? Kendi kendine çerçevenin içerisinde kalarak çelişkiye düşüren bir sistem var. Bu sistemlerde tutarsızlık yaratıyor. Ben çok fazla bilgi verdim. Yani niye böyle oldu bilmiyorum ama. mesela Cantor bunu daha önce işte tüm kümelerin kümesi diye bir şeyden bahsettiğimiz zaman, yani bütün kümeleri içeren bir kümemiz olsun, bu A olsun mesela, bu A'nın tüm alt kümelerini içine alan bir küme vardır ve bu kümeye B diyelim gibi bir duygu olursa, burada B'nin kardinalitesi A'nın kardinalitesinden büyüktür. Yani aslında burada kardinalite dediğimiz şeyi eleman sayısı gibi düşünebilirsiniz. Yani şu anda büyük bir günah işlemiyorum bunu söyleyerek. Yani bir kümenin
gibi yani şu anda ya matematik 4. sınıflara falan hitap etmeye başladık.
Yok yok, hiç öyle değil. Eleman sayısı gibi düşünebilirsiniz demeye çalışıyorum sadece.
Yani hani hocam işte, bu biz ya logaritmada kaldık biz. Sonra ben
şunu demeye çalışıyorum. Aslında burada bunu söyleyerek bir point elde edeceğim. Ya yani nasıl bir şey söylemeye çalışıyorum? Yani şimdi böyle kardinalite, ordinalite falan söyleyince bu bir şey ifade ediyor gerçekten. Ama işte bu ifade ettiği şey insana pek bir şey ifade etmiyor. Normal hani yolda geçer insana veya belki Selim'e, belki Özgün'e çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Hani Ama berber dediğim zaman lan bu berber kendi kendini tıraş ediyor.
Hocam yani benim anladığım kadarıyla şuna benziyor biraz. Yani kardinalite hor generalle, ordinalite or generalle gibi geliyor bana.
Evet esasında. Yani doğru diyorsunuz hocam. Yani hani olayın aslında çok da kompleks olduğu yok. Sadece hani bilgi eksikliği. Yani çok lazım mı herkese? Herkese lazım değil ama hani matematikte böyle bir problem var. Bir problem şöyle bir problem yaratıyor. Biz kümeler teorisi diye bir teorimiz var. Ve bu kümeler teorisi işte bu Zermelo, Frenkel ve işte seçim aksiyomu diye bir sistem kurulmuş şu anda. Ve matematikteki hemen hemen bütün, yani bütün deyip günaha girmeyeyim ama hemen hemen bütün kavramları bu kümeler teorisiyle inşa edebilmek mümkün oldu. Yani ve burada sadece ön kabuller, matematikte tanımsız terimler diye tabir ettiğimiz iki tane terimimiz var. Bir tanesi küme, diğeri elemanıdır. Yani küme ve eleman ilişkisiyle bunların hepsini inşa edebiliyoruz. Şimdi bu küme dediğimiz kavram bu kadar önemli bir kavram matematikte. Yani matematiğin temellerini sarsabilecek bir kavram. Bu küme dediğimiz şeyin her koşulda var olmadığını bize gösterdi Russell'ın bu paradoksu. İşte hikayenin özü bu. Yani biz aklımıza gelen her şeye küme diyemiyoruz. Dediğimiz zaman problem çıkıyor gibi bir noktaya geldi. Ya bununla alakalı belki laf geri dönüp dolaşıp buraya gelirse birkaç bir şey daha söylerim ama yani bunun felsefik açıdan nasıl bir problem yarattığını da mesela Selim söylesin. Selim? Aha Selim bitmiş.
Öyle hızlı hızlı atmayacaksın abi Selim'e topu. Ha, önce bir göğsünde yumuşatacaksın.
Anladım. İyi. Ben biraz
daha... Dolayı.
Efendim?
Selim diyorum sürprizlerle dolu olabiliyor. Yine belki teknolojik evet. Sıkıntı yaşadı muhtemelen. Sen devam et abi aynen.
Ben evet devam edeyim. Şimdi bu tabii şöyle bir şey var. Düşünün yani hani ne onun adı? Yani herifin bir tanesi var. Bu herif çok ciddi bir şekilde işte güzel bir mantık yazıyor. Yani belki bugün hani gördüğümüz kümeler teorisi hikayesi, kümeler teorisinin gelişimi sırasında matematikler genel olarak bunu hani böyle bir kenara atmışlar. Ya bu ne lan falan gibi bir muhabbet içerisinde olmuşlar. Yani çok da fazla önemli görmemişler esasında bunu. Ama bir noktadan sonra bu tabii geliştikçe yani özellikle bu işte hani işte Zermelo dediğimiz abi, Cantor yani adını çok duyuyorsunuzdur. Bu adamlar bu küme ve sonsuzluk kavramlarıyla ilgili problemleri, çünkü sonsuzluk çok sınırlı bir kavram ve bu kavramı kurcalamak problem çıkartmış hep matematikte. Ama matematikin zaten gelişmesi dediğimiz şey, matematiğin gelişmesi, genişlemesi, işte yeni tanımlar, yeni çerçeveler içerisinde bulunması ya da bunların içerisinde kendine yer bulması falan hep matematikte problem çıktıkça olmuş bir şey. Sonuçta mesela çok basit bir şey olacak ama, geriye gidiş olacak ama bu Öklit dediğimiz abinin aksiyomatik sistemi Öklit'te görüyoruz. Hani Öklit'in hayatımızdaki önemi esasında bu. Bu aksiyomatik sistemin içerisinde bir beşinci aksiyomu var Öklit'in. Hani bu ortaokul, lise okuyan hemen hemen herkesin bileceği bir şeydir yani. Bunu burada mesela Playfair H değeriyle söyleyeyim. Tam olarak onun söylediği şey değil de bir doğruya düzlemde düzlem var mesela. İşte kağıt düzlemi. Bu kağıt düzleminde bir doğru çizdiniz. Çizdiğiniz bu doğrunun dışına bir tane nokta işaretlediniz. Bu doğrunun dışında yani doğrunun üzerinde olmayan bir nokta. Bu noktadan geçen ve bu çizdiğiniz doğruya paralel olan bir ve yalnız bir tane doğru çizebilirsiniz diyor. Şimdi 2000-2500 yıl boyunca hemen hemen bütün matematikçiler, yani en azından bu konuyla ilgili matematikçilerin hemen hemen değil belki de hepsi, bu 5. postülanın, 5. aksiyonun ilk 4'ünden çıkabileceğini sezerek, böyle bir şey düşünerek lan acaba çıkıyor mu çıkmıyor mu diye bir takım araştırmalar, çalışmalar vesaireler yapmıştı. Ve matematiği çok enteresan bir yere getirmişler. Mesela işte olmayan ergi yönteminin esasında burada hani çok güzel bir ispat yöntemidir. Hani bu 5. postülayla uğraşırken ortaya çıktığı. Ya da ne bileyim işte Öklit dışı geometrilerin, mesela bugün Einstein fiziğini mümkün kılan Riemann geometrisinin, eliptik geometri ve işte hiperbolik geometrinin bunun aksiyom olduğu ve bunu değiştirilmesiyle başka başka sistemler kurulabildiği anlaşılarak ortaya çıkmış. Yani dolayısıyla bu matematikte problem yaratacak şeylerin üstüne gitmek her zaman matematik geliştirmiş, daha da sağlamlaştırmıştır. Yani sonuçta Russell'ın bu paradoksu Frege'nin eserini maymun etti, tamam. Frege gerçekten çok üzülmüş bu duruma. Yani bir yandan sevinmiş, bir yandan çok üzülmüş. Hatta şöyle bir şey var mesela, bir anekdot. İkinci cildini yazdığı zaman, yazmadan önce Russell buna mektup yazıyor. Diyor ki ya kardeş bak böyle böyle bir durum var. Ben sana bir şey söyleyeyim. İşte bu tabii onu kümelerle anlatıyor. Ondan sonra böyle bir durum var. Bu kendi kendine elemanı oluyor. Paradoks çıkıyor. Bu tutarsız bir sistem kuruyoruz böyle olunca falan diyor. Elif işte çok teşekkür ediyor falan. Ve yanılmıyorsam böyle 4-5 gün içinde bir cevap yazmış. Yani hani o kadar da hızlı proses etmiş durumu. Sonra ikinci cildini tam hazırlıyor ya yayına. Yani neredeyse baskıya girmiş belki de yani. Öyle bir durum. Tabii eski zaman bilmiyoruz yani. Orada da değildik. Söylenenler. Herif şöyle bir şey söylemiş. Yani işte bir bilim insanı için hani yapıtını bitirir bitirmez onu temelinden sarsan, yani onu tamamen bitiren, çökerten bir şeyin varlığını öğrenmekten daha kötü ne olabilir ki? Yani. İşte benim yaşadığım tam da Bay Russell'dan gelen mektupta tam da bu. Yani eserimin, bebeğimin yerle bir olduğunu gördüm bir örnekle diye son sözüne yazmış. Yani. Hani böyle bu kadar ciddi bir problem yaratmış Frege için, ama tabii bu hani Frege için büyük bir devastation olsa da yani insanlık için tabii büyük bir şans olmuş. Çünkü küme teoricileri daha da çalışıp üstünde, özellikle Cantor bu sonsuz kavramının çok üstüne gidip kümeler teorisini bugünkü hemen hemen haline neredeyse sokmuş durumda. Yani şu anda bizim kümeler teorisinde kullandığımız aksiyomatik sistem işte ZFC dediğimiz, Zermelo-Frankel ve Choice, Axiom of Choice dediğimiz sistemin içerisinde bulunduğu bir şey ve bir sürü de şeye cevap bulduk. Yani matematikte böyle bir çelişki şu anda yok. Yani felsefik olarak hala tartışılan bir durum ama matematikte böyle bir çelişkimiz şu anda yok. Selim geldi.
Vallahi ben etkilendim hocam.
Gerçekten mi?
Evet.
Yani bu çok gerçekten etkileyici bir şey. Yani bunun etkileyici bir şey olması, seni etkileyebilmesi benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani burada mesela Hilbert'in çalışmaları falan da bununla alakalı çok var. Ama bunu şu anda hani ortaya koyup çok da fazla konuşmaya gerek yok. Yani bu kadar zaten yeterince sıkıcı konuştum. Biraz da bunu felsefik yönlerinden esasında konuşalım. Selim geldin mi?
Selim gelir gibi yaptı.
Evet ya, bu Selim şey oldu. Badem bugün, oldu bugün galiba. Onu...
Bugün evet. Bugün teknoloji bizi üzdü bugün.
Teknoloji bizi üzdü gerçekten. Ama Selim bana telefon etmiş şu anda.
Buradan bir şey ifade etmeye çalışıyor herhalde.
Evet, burada mute'da kaldı.
Hocam şimdi berber olayını peki üstüne konuştuk sayılıyor mu yani şu anda anlattıklarımızda?
Yoksa onu... Ben bir saniye bekletiyorum seni. Özür dilerim. Alo.
Alo.
Ben seni buradan yayına vereyim mi Selim'ciğim?
Olur olur. Vallahi çok hayırlı olur.
Açıyorum. Evet. Selim'i telefondan duyacağız.
Beni duyuyor musunuz hocam?
Oo. Duyuyoruz hocam. Sen Hakan'ın kaldığı yere ben kadar şey takip edebildiysen oradan yapayım. Devam et.
Mehmet Ali Erbil'in takip edildiği gibi. Evet. Televizyonunun sesini ister misin? Duydum onu. Şey yaptım. Adını söyleyin. Zoom'umu kıstım. Dolayısıyla beni rahat duymanız lazım. Duyuyor musun?
Evet, duyuyoruz. Evet,
pırıl pırıl abi.
Ben şöyle bir handikap yaşadım. Ben annemle beraber yaşıyorum. Dolayısıyla tam böyle bir kapıya girdim falan. O sırada bir mute ettim. Hakan tam böyle tatlı tatlı berberi anlatıyorken ortaya çay içer misin, altını kapayayım mı falan gibi muhabbet girmesin istedim. Ondan sonra da mute'de kaldım yani. Ki yıllardır bana yapılmasını çok istediğim bir şey de çok kimsenin. Bugüne kısmetmiş. Dolayısıyla ama beni susturamadılar.
Abi kapıdan kovduk, bacadan girdin.
Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Özür dilerim Selim. Seni Zoom'dan da sesini alıyor şu anda. İstersen
geldin mi?
Geldin, Zoom'dan geldin. Bak bunu bir kapatayım ben şuradan. Sen oradan bir konuş.
Duyabiliyor musunuz beni?
Duyuyoruz
evet,
abi.
Evet, duyuyoruz. Burayı kapatıyorum ben, ses yankı yapmasın.
Podcast aleminin en şeffaf podcast'ini çektik şu an.
Hocam içimiz dışımız bir. Bizim gizlenecek bir şeyimiz yok ya. Zaten
aynen öyle.
Felsefe podcast'i dinleyecek 200 tane insan var. Dolayısıyla şurada biz bizeyiz. İsmen bile tanışırız 2 haftaya.
Vallahi esasında o
da Ankara'da olanlarla korona sonrası zirve. Yeni bir aktivite.
Dolayısıyla Toronto'da olanlarla da korolasanız.
Hatta bir noktada şey bile yapabiliriz yani, böyle teklifler gelmeye başladı. Abi siz Zoom açtığınız zaman biz de girelim mi gibi. Hani burada biz bize oluruz. Belki 8-10 kişi lafa karışır. Daha da eğlenceli bir şeyler olabilir yani.
Zoom'a... Discord üstünden yapılıyor.
Onu söyleyeyim. Zoom'a girebiliyor muyuz derken ondan sonra o işin sonu beyler bir Civilization 5 atıyor muyuz'a falan gider yani. Ama yapılabilir.
Vallahi öyle. Şimdi bu...
Ya şimdi ben tek bir şey diyeceğim. Benim bu berber paradoksuyla ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok zaten. Benim bu konuya yaptığım en büyük katkı orgeneral korgeneral esprisiydi aslında. Ama hani benim anladığım tabirle söyleyecek olursak şeyin, sistemin bug'ını buluyor hocam. Nasıl? Gösteriyor. Eğer hani şimdi burada normal bir insan için mesela ben buradaki sorunun çıkışı, kardeşim sen berberi yanlış tanımlamışsın. Berber Çankaya Red White'daki Mustafa abidir. Merhaba Mustafa. Şimdi böyle tanımlarsan problem çözülür değil mi yani? Ama orada aslında Russell'ın göstermek istediği berber değil, başka bir şey. Bir kümenin belli tanımsal şartlar altında o kümenin tanımsal elemanını kapsayamaması mantık hatasını gösteriyor. Dolayısıyla mesela bilgisayar mühendisi olsak, hani mesela bunu yazınca sistem error verir yani, bunun içinden çıkamazsın. Çünkü mantık parametreleri içindeki bug bulmuş oluyorsun. Paradokslar da zaten biraz böyle şeyler yani. Ama geçen podcast'imize bir referans yapılacak olursa, burada senin uzun uzadıya ve hakkaniyetle anlattığın üzere matematiğin yani küme teorisinin içindeki bir tutarsızlığı ortaya çıkardığı için berber paradoksu var. Bunun bir de mesela Hegel versiyonu vardır. Tarihten öğrendiğimiz tek şey tarihten hiçbir şey öğrenilmediğidir filan. Ya da işte hani öyle bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir filan. Şimdi orada hani kendine referans vererek bizi bir loop'a sokan, bir döngüye sokan dolayısıyla tanımsal bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Paradoks oradan doğuyor aslında.
Evet. Ya zaten bu bizim konuştuğumuz paradoksların hemen hemen hepsi self-referent'li yani bu şekilde. Kendi kendine referans verdiği için problem yaşadılan şeylerdi. Öyle değil mi? Konuştuk mu başka
bir şey? Tabii. Bunu büyük ölçüde konuştuk. Bir de hocam zaten paradoksla ilgili de bayağı da konuştuk. Artık sorusu bayağı olan sorusuyla gelsin yani.
Evet evet. Yani bununla alakalı gerçekten.
Bu arada sorusu olanlar sorusuyla gelsin ve girirken de cevap alma beklentisini yolda bir yerde düşürsün. Çünkü veremeyebiliriz yani. Ama
evet yani dilimiz dönse de bilgimiz yetmeyebilir. Ama birbirine sorarız ya bir şekilde. Değil mi?
Evet ya en azından.
Eskili hocamızın bir sorusu vardı. Ona değinecek misiniz? Ya yoksa şey,
yani sert işte mi? Bu, ya çok sert. Yani işte çok böyle biraz sağda solundan gezebildim ancak. Yani bu çünkü ya Frege'nin sistemine ne yapmıştı sorusu esasında işte Frege'nin sistemini yerle bir etti. Yani bunun basit cevabı bu. Yani şimdi bu sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi matematikte küme kavramı aslında böyle çok da hani belki de bu hani en eski antik Yunan'daki matematikçilerden beri falan hani böyle bir topluluk, küme falan hani böyle kavramlar var matematik tarihinde ama hani kimse de çok adam yerine koymuş değil yani. Hani bu soyut matematik, soyut cebir, işte küme kavramı, eleman işte ne bileyim bunun üzerine kuralım, işte sayılar teorisi bilmem ne gibi şeylerin hepsi bunlar yeni matematik aslında. Yani sanki bunlar çok eskiymiş gibi davranılıyor, düşünülüyor falan filan ama bunlar esasında yeni matematik. Yani bu matematikte işte bu Aristo mantığı dediğin hani doğruluk değeri 1-0 olan yani doğru olan, yanlış olan önermelerden oluşan sistemlerin yerini içinde yerini almasa da yanında kıyısında hani böyle %60 doğru, %40 doğru falan gibi böyle buhulu, fazi mantıklar falan filan da çıktı. Hani bunlar çok işe yarıyor yani. Bir sürü yerde bir sürü işe yarıyor. Dolayısıyla bu yeni bir matematik yeni geliştirildi. Tutarsızlıkları, işte çelişkileri vesaireleri falan bunların bastırıldı yani. Mesela işte bu Frege'nin yapmaya çalıştığı işte kaba bir söylem olacak ama yine doğal dili, formal dili. Yani işte İngilizceyi mesela ya da Türkçeyi işte mantık diline, hani matematik diline indirgeme çabası mevcut, o zamanki mevcut küme tanımları ile çok mümkün olmadı. Çünkü küme dediğin şey, abi işte aklına gelen bütün topluluklar küme ya falan gibi bir noktadan bir öteye gidemedi yani. Biz sonradan şunu anladık yani bu Russell'ın paradoksu. Yani öyle her düşündüğümüz topluluk da bir küme belirtmiyormuş meğersem. Anlatabildim mi? Yani bunun mesela işte bak kümelerin kümesi, işte efelerin efesi falan gibi şeylerimiz çok fazla yokmuş yani bizim. Yani çünkü bu kümelerin arasında bir level farklılığı varmış. Yani mesela işte bir küme var. Bu kümenin elemanlarının oluşturduğu başka başka kümeler var. Bu mesela atıyorum bir kümemiz 1, 2, 3. Bunun içerisinde sadece 1'i içeren bir küme var. Sadece 2'yi içeren bir küme var. Sadece 3'ü içeren bir küme var. İşte 1 ile 2'yi beraber içeren bir küme var. Bunların hepsine biz alt küme diyoruz. Bu alt kümelerin kümesi başka bir level. Yani elemanı kümeler olan bir küme oldu. Anlatabildim mi? Gibi. Ve bunların işte bu level farklılıklarından dolayı işte hepsinin aynı kefeye konamayacağını falan. İşte Cantor bayağı buralarda yürümüş, güzel şeyler söylemiş. Şimdi bunu giderilişi, işte Russell'ın tipler kuramı diye bir şeyiyle, savıyla ortadan kalkıyor. Ama tabii bu tipler kuramı biraz tabii Russell matematikçi yani bayağı. Ama hani felsefeci yönü de çok gelişmiş olduğu için çok böyle meşakkatli bir şey yapmış. Ben de hani üzerinde biraz okudum ama çok iyi anlamamıştım o zaman. Şimdi yeni bir şey okumadım ama daha sonra bu tipler kuramını hani indirgeyip güzel bir şekilde aksiyomatize edip hani onu kullanmışlar ve bu kümelerin kümesi kavramı matematikte artık anlamlı olmamış yani. Dolayısıyla hani öyle her gördüğümüz şeye küme diyememişiz. Kümeler var, sınıflar var falan gibi farklı farklı durumlar oluşunca bu paradoksal durum şeyin dışında, aksiyomatik sistemin dışında bırakılmış olmuş ve matematik kurtulmuş yani açıkçası. Mevcut matematiğin içerisinde başka çelişkiler var mı? Yani çok da emin değiliz var mı yok mu. Ama yani varsa da bunun ispatlanamayacağını esasında Gödel bize söyledi yani. Burada çok büyük bir problem şu anda yok gibi görünüyor. Ha, olursa da böyle işte ufak tefek birilerinin böyle daha iyi bir hani kafası çalışan bir abimizin onu da gidereceğinden çok da şüphem yok yani açıkçası.
Ya ben burada tek bir şey diyeyim, ondan sonra da hani bu paradoks meselesini de yavaş yavaş bir şeye bağlarız yani. Üç mesele var burada söyleyeceğimiz herhalde. Birincisi aslında tabii hani meselenin tarihi bakımından bakınca çok uzun zaman Aristo'nun Öklid'in geometri için yaptığı gibi mantığı temel kurallarıyla ortaya koyduğu ve dolayısıyla bunun üzerine yalnızca inşa edilebileceği ama hani bu temelin nehir yatağında olmadığına dair genel bir kanı var. Mesela şeyin saf aklın eleştirisini okuyan olursa öncelikle tebrikler, çünkü okudum diyenlerin de %90 evet. Okumaz. Buna ben de dahilim yani.
Valla ben de bayrak sallıyorum şu an. Sen de mi, kulakları çınlasın?
Yani gerçekten böyle hani hatmedilecek bir kitap değildir yani. Enteresan değil mi? Mesela Almancasını okumak İngilizcesini okumaktan daha kolaydır filan. Daha tuhaf bir yani orada çeviriden de kaynaklanan bir sıkıntı vardır. Ama mesela eleştirel aklın saf aklın eleştirisinde Kant'ın paradoks diye, mantıksal paradoks diye bir şey olmadığı mealinde bir takım yorumları, içtihadı var yani adam. Yani Kant filan da hani bu işi önünü arkasını okumuş bilen bir adam. Hani o zaman
da hep söylerler ama içinden çıkartamamıştık ya onu. Değil mi?
Yani ama şey anlaşılıyor yani işte o...
Yani Kant scholar'ları çıkarttığına göre söylüyordur tabii de. Yani hani biz seninle lisans öğrencisi olarak çıkartamamıştık yani, hatırlarsın.
Bunu Paul Guyer bir defa şeye geldiğinde, Bilkent'e geldiğinde Paul Guyer'le konuşmuştuk. Lucas'ın kulakları çınlasın. şeyle yani hani kandaki alkol oranı arttıkça Kant'ı anlama oranında o nispette artmış gibi olmuştu. Ama tabii bunu bir daha deneyip değerlendirmek lazım yani. Velhasıl birinci kısmı bu. Yani işte Quine, Frege, Russell, işte Cantor, hatta işte evet. Carnap filan yani matematiksel tarafına da
evet.
Böyle kademe kademe bir
yani Hilbert mesela.
Tabii o şey Beşiktaş'ın defansif orta sahasına benzer soyadlı matematikçi neydi az önce söylediğin?
Hilbert.
Bruno Forti. Yok o değil. Hilbert de vardı.
Forti
mi? Forti. İsimleri, matematikçi isimlerini karıştırdım hocam. Matematik çok bildiğim bir alan değil. Hani orada böyle kademe kademe bir ilerleyiş var. İkincisi hani belki şunu söylemek lazım. Mesela ilk podcast'i, ilk paradoks podcast'imiz niye bu kadar aktı ve ikincisi biraz daha hani pekmez kıvamında oldu diye sorulacak olursa, şimdi ilk konuştuklarımız mesela işte yalancı paradoksu falan, onlar tabii semantik paradokslar. Yani anlam, işte doğruluk, nesnellik falan gibi insana sezgisel olarak daha yakın kavramları sorgulayan paradokslar. Küme kuramına ilişkin paradokslar. Mesela bu. Tabii kafaca anlaması daha zor. Biraz John Ahmet'in makinesi kabiliğinden işler yani. Dolayısıyla işte biz de etrafından dolaşıp dolaşıp bir gözüne vuramıyoruz. O çünkü iş hakikaten böyle hani oturup böyle şeye formal mantığa bunları dökmek. Ondan sonra işte hani matematikteki o kuramsal dayanakları bilip onun ortasına oturmak falan gerekiyor. Yani Hakan matematikçi olmasa ben böyle bir konuşmayı yapmak şöyle dursun. Bu konuşmanın içinde yer alma fırsatını bile bulunmam. Çünkü hani şey gibi işletme mezunu birinin baro sınavına girmesi gibi. Yani hani benim o kadar uzak bir mesele. Dolayısıyla hani meseleyi burada yavaş yavaş parantezleyebiliriz. Ama ne dedik? İşte paradokslar kuram geliştirmeye ve kuramların ve geliştirilmiş kuramların üzerine inşa etmeye yardımcı olur dedik. Tabii hani nasıl insan toplumları işte birileri ölüp birileri onların yerine doğarak ilerliyorsa şey de Kuhn'un dediği gibi hani düşünsel paradigmalarda birikimli olarak ilerliyor. Yani bir takım bir kuram oluyor. İşte o kural o dönemin normu, normal kuramı oluyor. Ondan sonra işte Russell gibi bir adam geliyor diyor ki kusura bakmayın Bay Frege ama yanlışsınız ve size laflar hazırladım. Ondan sonra hani işte oradan o birikim doğuyor başka bir yere gidiyor. Falan filan. Ama bence artık şeyi kapsadık yani bundan fazlasını yapmak isteyenler için Bilkent'in yüksek lisans felsefe yüksek lisans programının başvuruları yanılmıyorsam hala açıktı. Evet. Dolayısıyla hani o bundan daha fazlasını isteyen arkadaşları önce Coursera'ya sonra da yüksek lisans başvurularına yönlendirebiliyoruz zannediyorum.
Ya da okuma listesi verebiliriz en fazla.
Ben onu bile veremeyebilirim yani. Çünkü bundan fazla ne okunur bende yok yani. Onu sen vereceksin.
Yani işte. Hayırlısı. Hikayeler böyle. Bu paradoks işini burada böyle kapatmış olalım. Hani çünkü artık hani bu işte Hilbert'in oteli falan filan gibi ya da işte ya aslında seçim aksiyomuyla ilgili de konuşmak çok keyifli olabilir ama onu artık yan ağaç olarak falan konuşabiliriz belki bir gün. Hani alakasız çok canını sıkılırsa. Bu çok enteresan bir şeydir yani seçim aksiyomu da. Sonsuzla alakalı birkaç paradoks da var ama artık bunlar biraz daha hani matematik ilgisini çeken insanların dinlemek isteyebileceği şeyler. Yani çok da fazla onlara girmek benim de işime gelmiyor yani şu anda. Biz böyle Last Dance konuşalım biraz.
Bir de ya hocam şimdi yani burada da 4-3. haftada bir paradoks yapmayalım yani. Dolayısıyla bir de bu mesai abi kolay bir şey değil yani. Hani biz de oturup okuyoruz mu okuyoruz filan kolay bir iş değil. Dolayısıyla hani bunun daha ilerisine girdiğimiz noktada...
Benim daha mesaim başlamadı. Sen konuşmaya başlayınca okuyacağım ben.
Dolayısıyla hani şeyi paradoks işini kapsadık yani.
Evet, öyle görünüyor.
Diye düşünüyorum. Sorusu olan da sorusuyla gelsin. Ama
benim bir sorum var. Benim bir sorum var. Bu Jordan'ın liderliği çok sorgulanıyor. Bizim podcast'te de sorgulamışlar. İzliyor musun Last Dance'i?
Hocam tabii şey, ki. Basketçi Jordan.
Biz başka Jordan bilmeyiz abi.
Ya şey, ben referansı aldım şeyden Selim'den de. Yani yok bayağı basket Michael Jordan.
Michael Jordan'la ilgili bir olaylar olduğunu biliyorum. Ben de Twitter'da görüyorum. Ne olmuş?
Oğlum bir tane şey çıktı. Ne onun adı?
Reklam bir belgesel falan bir şeyler çıkmış.
Ha, belgesel çekmişler. Ondan sonra ilk önce bir herif konuşurken niye bunun gözleri kanlı? İşte yanda neden viski içiyor bu falan dediler. Sonra bu viski çıktı tekilaymış. Öyle değil mi? Tekilaydı değil mi o?
Tekila mı çıktı? Biz de içine niye buz atıyorlar diyorduk.
Abi herif şeymiş. Yani bir şeye göre, ne onunla rivayete göre işte bu iki tane, şimdi adlarını vermeyeyim ne olduğundan emin değilim çünkü mesela atıyorum Milwaukee Bucks'la işte bilmem kim iki NBA takımı sahibi işte bir de Michael Jordan üçü ortak tekilacı açmışlar ve tekilacının da şişesi yani tekilanın da şişesi böyle $1,800 falan gibi bir şeymiş. Herif orada da lan onun reklamını yapıyor falan diye.
Subliminal reklam ha?
Yani işte bilemiyorum ama o gözlerin kanlılığı, o dalgaların köpürmesi falan anlayamadım.
Abi evet, oralar sakat.
Bu
hocam
bayağı kızmış. Ben bugün dinledim de bir. Öyle lider mi olur lan diye konuşup duruyordu bugün. Efendim Selim, böldüm o kadar.
Ya şimdi tabii burada Michael Jordan'la ilgili ben hani beni tanıyanlar bilir. Ben Napolyon'la yaklaşık aynı boyda birisiyim. Dolayısıyla basketbolla çok alakam olmadığı görenlere aşikardır. Ama Michael Jordan'ı Michael Jordan yapan şey şimdi yani gene biraz işi felsefe tarafına çekecek olursak. Yani gelmiş geçmiş en iyi kimdir diye bir fetişi vardır Amerikalıların. Yani GOAT, greatest of all times değil mi?
Evet, evet.
Michael Jordan, Michael Jackson tabii gelmiş geçmiş en iyi basketçi değil ama Michael Jordan'ın gelmiş geçmiş en iyi basketçi olması ya da işte LeBron James'in öyle olması, yok Magic Johnson'ın öyle olması falan gibi bir sürü hani bu işlere meraklı arkadaşların yaptığı kıyaslar var. Burada en enteresan mesele bizim açımızdan gene felsefeye bağlanan tarafı biraz o herhalde. Büyüklük, yani işte kudret demek lazım belki buna, greatness. Gene bir paradigmanın içinde tanımlanan bir şey. Yani Michael Jordan'ı Michael Jordan yapan şey aslında NBA'in uluslararasılaşması sürecindeki rolü. Yani işte Chicago Bulls'da yakalanan o şey, ivme. İşte neydi? Pippen, Rodman, Jordan filan hani o ekip. Bunun işte televizyonla televizyonun hem Amerika'da çok yaygınlaşmasıyla hem de dünyada çok yaygınlaşmasıyla müsavi olması. Yani şimdi bunu niye söyledim? Yao Ming diye bir eleman vardı hatırlarsanız.
Hiç unutmadık. Yani, Çin'in şey delikanlısı.
Çinli delikanlı Yao Ming'i biz niye biliyoruz? Çinli delikanlı Yao Ming'i biz aslında şundan biliyoruz. Çin'in dünyaya açılma ve dolayısıyla hani Amerikan sermayesinin Çin'e girme zamanı. Yao Ming'in popülerleşme zamanı. Dolayısıyla bu bir kapital objesi. Yani Michael Jordan da tabiatıyla bir kapital objesi. Dolayısıyla Michael Jordan eğer kendisine yapan belgeselde kenardan kendi sahibi olduğu viskinin reklamını yapıyorsa bu
Michael... Ya da Tekila'nın yani özür dilerim lafınızı biliyorum ama reklamı yanlış yapmıyor.
Ben bu konuya aşina değilim ama buna hiç şaşırma. Çünkü bu Michael Jordan'ı şeyken hani işte MJ'ken, Chicago Bulls'dayken Michael Jordan yapan şeyin, mantığın bir uzantısı. Yani o zaman da çok iyi bir kapitalist olduğu için meşhur Michael Jordan. Ve çok iyi bir kapitalist olarak bugün de bu fırsatı kaçırmamıştır yani. Çünkü tüm bunlar bir mitos inşasının parçaları. Michael Jordan mitosu bugün belki bir tekilanın pazarlanması için kullanılacaktır. Çünkü o gün NBA'in pazarlanması için işte 95 yılında 37 ekran Grundig televizyonla dalgalı NBA izleyen Türk çocuklarına NBA'in pazarlanması içindi. Bugün Tekilan'ın pazarlanması için olabilir yani.
Evet, burada bir tanım problemi var deyişinle aklıma neyi getirdin biliyor musun Selim?
Get hocam.
Şimdi get. Kızacaksın.
Getir sponsorluğunda gerçek. Getir.
İslam Çupi'nin lafı var ya. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür. Adı konamazlar ya. Onun gibi işte böyle.
Hocam o zaman ben de tabak borç gönderilmeyeceği için şöyle bir karşılık vereyim. Amerika'da pornografiyle ilgili çok ciddi hukuki davalar olmuş işte. Hani yasaklansın yasaklanmasın diye. Muhafazakarların dünyanın her tarafındaki dertleri aynı. Bir şeyde davada hani pornografi nedir tanımlanacak ya evvela. Yani. Tabii. Benim bir eski savcı tanıdığım vardı Amerikalı. Adamcağız emekli oldu şimdi. Bilirkişilik yapıyor. Böyle 150 falan kilo. Yaklaşık 70'li yaşlarında falan bir adam.
Orada da beni buldun ha.
Ama 70'li yaşlarında yani. Ondan
geleceği sonra... mi bulmuşsun?
Yani diyelim ki Hakan Torun 2060 yılı falan gibi. Ondan sonra bu pornografi siteleri arasında işte biri birinin şeyini çalıyor diye bir kavga olmuş. Yani işte kimin sınai mülkiyeti çalınıyor, işte paralı videoyu alıyorlar, ücretsize koyuyorlar. Yani biz bildiğimizden değil de öyle rivayetler var. Ondan sonra işte adamı bilir kişi seçmişler. Adam 1800 saat porno izlemek zorunda kalmış falan. Onun adam bilir kişi tayin etmiş. Yani saatine para almış. O davalarla ilgili söylediği bir şey vardı. Davalardan birinde şey, bilirkişi raporlarından birisi felsefede bu konuda yapılan bir tartışmayı refere etmiş. Tanımsal tartışmada. Hakim de demiş ki karşılık olarak hani işte pornografinin tanımı nedir diye bir tartışmaya ihtiyaç yok kardeşim. İnsan görünce ne olduğunu bilir. Yani.
Kuvalya yapıştırmış yani.
Dolayısıyla Fenerbahçe'nin büyüklüğü tarif olunmaz ama görünce bilinir mi? Bilinir Kabil'den bir büyüklük müdür? Yoksa yalnızca kimileri baktığında mı bilir sorusu İslam tüpünün sorusundan
tabii.
Doğan bir başka soru.
Tabii tabii. Beşiktaşlı'dan da daha iyisi beklenemezdi.
Biz abi bizim 250 milyon lira borcumuz varmış bu sene. Biz takımı kapatıp gideceğiz. Dama takımı. Tamam. Satranç takımı. Tamam.
Bizim hep var, bir şey olmuyor ya. Merak edecek bir şey yok. Biz bu arada 3 büyüklermişiz ha. Şu an fark ettim. Özgün de Galatasaray'la.
Aynen. Bu yani Rahit. Kolay kolay oluşacak bir üçlü değil hakikaten. Değerini bilelim
gerçekten.
Yani.
O zaman Özgün de bize Hasan Şaş, Ümit Davala polemiğini anlatsın hocam.
Fatih Terim yeterince bunlara katlandım artık yeter demiş.
Gerçekten öyle bir şey dediyse ne gülerim ya. Yani gerçekten öyle bir şey dedi. Çok da uzağım yani futbola ben var ya nerede herhalde sen gittiğinden beri futbol izlememiş olabilirim.
Bu da ya yani, hocam o zaman basit. Ben de Hasan
böyle Şaş'ı... söyleyince de sanki Özgün'le izliyormuşuz gibi bir anlam çıktı ama öyle de değil yani.
Hasan Şaş'ı yedirmeyiz. Taparal yapınca AO, Hasan Şaş yapınca wow demek istiyorum. Hasan Şaş'ın ben iyi karşılığı.
Abi Hasan Şaş demişken biz zamanında Mısır'a gittiğimizde Türk olduğumuzu kime söylesek bize yavaş yavaş Hasan Şaş diyorlardı.
Oo. Bu
anımı da yani yeri gelmişken söylemek isterim.
Aa, ne kadar popüler güzelmiş.
Bir karakterdir. He?
Ne kadar güzelmiş.
Evet.
İyiymiş hakikaten. Yani gerçekten. Vallahi tebrikler. Bir arada İlhan Mansız öyleydi ya.
İlhan Mansız da şeyde aynen Güney Kore'de çok popülerdi. Onu Güney kendilerine Kore'de benzetmişler. Bu arada Güney Kore ile ilgili şöyle bir anekdot var. Bu işte biz Güney Kore'deki Dünya Kupası'nda çok iyi yaptığımız zaman işte bu İlhan Mansız'ın 2002'de. Popülaritesine sebep olan 2002'de bu Güney Korelilerin bize sempati duymasının sebebi biz aslında Türklerle akraba topluluğuz filan gibi bir efsane yayılmış Güney Kore'de.
Efsane biz değil, hakikat, hakikat. Rica ederim.
Yani şey muhabbetini filan çok bilmiyorlarmış bunlar işte. Biz hep şeyden bahsederiz ya işte Kore, Kore Savaşı'nda savaştık biz o yüzden filan falan ha. Deriz ama ondan çok haberleri yokmuş. Mevzu buymuş yani. Yani vay. O Korelilerle Türklerin işte biz zamanında beraber yaşıyorduk da biz bu tarafa doğuya göç ettik. Onlar batıya göç etti. Aslında biriz biz onlarla aynıyız falan gibi bir efsanenin ciddiye alınmasından kabille bizi sevmelerinin sebebi oymuş yani adamların.
Ya evet ya bu keşke öyle olsaydı. Gerçeği biz de, onlar gibi minnoş olurmuşuz yani. Ha?
Aynen değil mi?
Hocam yalnız burada iki şey söyleyeceğim. Şimdi bu hem enteresan bir noktaya değindi hem de belki bir sonraki podcast'imizin de konusunu belli etmiş olabilir. Şöyle ki 1980 yılında Kore ile bizim, yani 1980'den biraz daha geriye gidiyor ama mesela 1970'te mutlaka Kore ile bizim gayri safi milli hasılamız aynı. Dolayısıyla adamlarınki 25-30 yılda gelen çok ciddi bir kalkınma hamlesi. Eğer bir siyaset podcast yapıyor olsaydık bunu konuşurduk. Yapmadığımız için konuşmayacağız.
Vallahi evet yani bunu hakikaten hazırlanıp gelelim. Bence bir bölüm konuşalım. Çünkü zamanında Samsung ve Vestel'in büyüklükleri de birbirine eş. Zamanında dediğim de çok eski bir zaman değil yani. Şimdi sallamak istemem.
Özgür ama de yani bunu çok... içeriden bildiriyor bu arada.
Tabii tabii bu doğrudur. Ben Kore ile ilgili benim çok ciddi hani şeylerim, kafa yormuşluklarım var. İnanılmaz bir kıyastır hakikaten yani. Çünkü iki ülkenin arasındaki makas yani gerçekten Michael Schumacher pol pozisyonundan çıkıp öne geçtiğinde en arkadakiyle arasında açılan makas gibi böyle sürekli büyüyen bir makas. Ve hani niye böyle olduğuna dair çok ciddi bir literatür var. İkincisi de hani felsefe arada tabii nasıl matematiğe kaydıysak belki başka hani daha toplumsal siyasi meselelere de kayarız ama enteresan bir deneme şu olabilir. Hani Avrupa dışı felsefeleri belki biraz konuşmak da lazım. Yani çünkü biz tabii...
Avrupa dışı derken Anglo-Sakson dışı mı demek istiyorsun?
Anglo-Sakson dışı. Hatta yani ben Avrupa hanesine tabii hani Almanları falan da katıyorum. Ama mesela Korelilerin, işte Japonların, Afrika'nın ve hatta işte İslam coğrafyasının falan felsefeye büyük katkıları var. Hatta belki şöyle diyebiliriz. Her ne kadar bizim öğrendiğimiz felsefe büyük ölçüde modern batı felsefesi ise de aslında felsefe diğer bütün toplum bilimleri ya da toplum çalışmaları alanlarına nazaran Avrupa dışı üretim ve katkının hem oran hem önem itibariyle en demokratik olduğu alandır belki. Yani mesela uluslararası ilişkiler çalışıyorum ben, akademik uzmanlığım bu. Uluslararası ilişkiler disiplini büyük ölçüde 1900'lü yıllarda hani işte ırklar, işte beyazlar ve siyahlar ve sarı ırk ve bunların birbiriyle ilişkisi filan üzerine kurulmuş bir disiplindir. Mesela Foreign Affairs diye bir çok meşhur bir dergi var. Foreign Affairs dergisinin orijinal adı Journal of Race Relations'dır yani. Hani o Avrupa ile
ilgili. Bunu bilmiyordum. Gene bilgi verdin ha.
Bunu hocam Robert Vitalis, White World Order. Türkiye'de bulunmaz, Türkçesi yok. Ama Rus hackerların bulunduğu internet ortamlarından bilenler bulur.
White değil değil mi? White, beyaz yani.
White World Order. Bunun da hikayesi harika. Pennsylvania Üniversitesi'nde hoca yanılmıyorsam Vitalis, UPenn'de.
Eyvah.
UPenn'den, UPenn'deki hani bölüm arkadaşlarından ve öğrencilerden kaçmak istediği zaman komşu bir kampüs varmış. Bilkent'le Hacettepe gibi düşün ya da ODTÜ gibi. Clark University galiba oranın da. Oraya gidiyormuş adam kütüphaneye. Yani orada öğrenci yok, hoca arkadaşı yok falan ya. Çalışacağı zaman oraya gidiyormuş. Burası da meğerse bugün Foreign Affairs hani dünyanın en meşhur dergilerinden birisidir. Foreign Affairs en eskiden hani önce Journal of Race Relations sonra Journal of Race Development galiba. O zamanki editoryal ofisin olduğu yermiş. Dolayısıyla arşivler oradaymış. Adam kütüphaneyi rastgele gezerken keşfediyor bunu. Ve iki sene önce filan yazdı kitabı. Ama bunu niye söyledim? Yani işte mesela uluslararası ilişkiler dediğimiz disiplin büyük ölçüde Batı'nın yani Amerika'nın ve Avrupa'nın ırkçılık siyasetiyle ilgilidir. Yani ırkçılığın kabul gördüğü, bilimsel kabul edildiği filan dönemlerden kalmadır. Siyaset bilimi mesela büyük ölçüde o 1900'lerin başı 1920'ler filanla başlayan hani işte sanayiyi mekanize etme, sistematize etme, bilimselleştirme filan şeyinden, furyasından.
Nereye gibi. Koyma yani?
Davranışsalcılık, behavioralizm mesela. Hani bugünkü modern siyaset biliminin en önemli ivmelerinden birisidir filan.
Her şeyin öyle. Eğitim biliminin de öyle. Yani hani o ara bilim diye adlandırılacak hemen hemen her şeyin altında zaten bu davranışsalcılık var.
Aynen öyle ama şey de yani felsefede böyle değil. Çünkü felsefe çok büyük ölçüde Avrupa dışı birikimlerden beslenen ve bu bakımdan hani en demokratik alanlardan birisidir. Dolayısıyla belki bir deneme olarak hani işte şeyin Avrupa dışı, Batı dışı, Batı medeniyeti dışı medeniyetlerin felsefeye ne katkılar yaptığını ve hatta bunun peşinden de hani bugün bu eleştirel sorgulama yeniden yapılıyor. Hani işte decolonialization diyorlar yani felsefeyi, sosyal bilimleri bütünüyle ya da insani bilimleri bütünüyle dekolonyalize etme, sömürgeci mirasından kurtarma ve dolayısıyla hani işte indijen, yerli halkların perspektiflerini, işte feminist, kadın perspektifleri falan buralara getirme gibi hamleler var. Benim endojen bir halk değiliz, dolayısıyla hani o yerli halklar perspektifini var olan bir şey olarak söyleyebiliriz. Feminist perspektifi 3 tane adam bir sausage fest içinde konuşmamız hani ahlaksızlık ayıp olur. ama hani en azından Avrupa dışı ya da Avrupa'nın çeperinde bir coğrafyanın mensubu insanlar ve hani felsefeye ucundan köşesinden bulaşmış insanlar olarak. Çünkü Hakan hani mesleği itibariyle matematik öğretmeni. Ben mesleğim itibariyle hani bir işte siyaset bilimci / akademisyen namzetiyim ki hani aday adaylığında da elendik galiba. Çünkü üniversitelerde artık pozisyon, finansman bir şey kalmadığı için hani akademisyen namzetliğimiz seçilemedi. Partisi baraj altında aldı diye herhalde bitecek. Yani kendisi iyi insandı da partisi baraj altında kaldı diye bitecek. Ama hani bizim bu...
Daraltılmış bölge sistemine geçeceğiz. Sizi de akademisyen yapacağız hocam.
Hocam güçlendirilmiş parlamenter sistemde inşallah bir şey de ama hani şeyin bu batının çeperindeki medeniyetlerden birisinin mensubu ve bu işlere ucundan köşesinden dokunmuş insanlar olarak belki bunu da ileride konuşuruz eğer talep varsa.
Vallahi bu şey Kore işi benim aklıma yattı. Çok şey öğrenirim sizden bak. Yani Özgün'le karşılıklı atışırsınız. O çünkü bu Vestel Samsung karşılaştırmasını falan da güzel. Yani oradan girdi onu anlatır o. Çünkü Vestel'in içinde de bulundu. Yani o bence bu Kore hikayesi çok mantıklı olabilir ya. Benim aklıma yattı. Ben sizin moderatörünüz olurum.
Ben yüksek lisans yaparken işte 2009 senelerinde filan ODTÜ'de bizim işte bir ekonomi dersinde hocamız şeyi hep anlatırdı. O zamanlar tabii iki ülkede büyüyor gürül gürül. Güzel günlermiş. Hı-hı. Bu BRIC ülkelerini herkes bilir. Bu BRIC ülkelerinin sonuna K olarak Kore'yi, başına da T olarak Türkiye'yi koyardı. T-BRIC yapardı o kendince. Ve biz aslında Kore ile beraber derdi, bu ülkelere benziyoruz. Biraz daha düşük coğrafyamız olmasına rağmen derdi. Ve sonra Kore olumlu anlamda kendini kopardı o ekipten. Türkiye olumsuz anlamda kendini kopardı o ekipten. Öyle bir devamında olaylar gelişti yani. 10 sene geçmiş işte üstünden. O 10 sene bizim için biraz hüzünlü, Kore içinse tam tersine şey oldu. Ve Kore ile ilgili bende inside information da çok. Çünkü eşim de bir Kore firmasında çalışıyor. Ve yani onların kültürel şeyini son zamanlarda bu Parasite filmiyle biraz şey olarak da, hatta ondan önce Burning de var. Burning'i de çok ciddi Burning tavsiye ederim.
Burning'i izlemedim de Parasite gerçekten enteresandı.
Burning'i ben çok beğenmiştim.
Oya'ya söyleyeyim ben, Oya'yı izlemiştim.
Olabilir. Kültürlerine de biraz...
Oya'yı izler Burning.
Aynen. Biraz göz atma fırsatımız oldu Kore'nin. Şimdi işte eşim çok ciddi Kore dizilerini falan da izliyor. Hakikaten güzel, keyifli bir muhabbet olur yani.
Sayın abiler, kaç dakika oldu ya? Gene bir saate geçtik mi?
Aynen, yavaş yavaş kapatabiliriz. Zaten artık iyice freestyle konuşmaya başladık. Evet. Teşekkür edip ekleyecek bir şey olan varsa...
Ya son podcast'i çok disiplinli yapmıştık. Bu sefer de böyle oldu.
Bizde her yol var.
Saat genç, gönül genç. Öyle olunca da bazen laf lafı açıyor. Yapılacak bir şey olmuyor. Devamında yani eğer bize hafta içinde dinleyenlerimiz eğer hala var iseler, öncelikle var olduklarını gösterirler. Sonra da yani hani neyi dinlemek istediklerini ve neyi dinlemek istemediklerini bize buradaki konuşmalara binaen söylerlerse bizi mutlu ederler.
O zaman bunun için Hakan şey de yapıyor Instagram'da.
Evet Instagram'a
şey atacağım. Anket aç.
Onu şey bilmiyorum ama mesela ben o Instagram'da açtığım anketi hani story'e atıyorum ya, onun linkini Twitter'a atsam oradan tıklayıp birisi girip görebiliyor mu acaba? Onu da bir deneyelim.
Teknoloji güçlü olduğumuz bir şey değil. Biz onu bir araştıralım abi.
Yani bizi takip eden zaten görüyor da etmeyen görür mü acaba diye merak ettiğim için. Şey.
Aynen. Okay. Ben de merak ettim.
O zaman bir dahakine önerimiz bizim. Bizim kendi yani bizim grup olarak önerimiz Türkiye-Kore karşılaştırması markalar üzerinden gibi görünüyor. Öyle değil mi?
Bunu şey yaparız hocam, hafta içinde biz de kendi aramızda iletişir, haberleşiriz bu konuda.
Ay sen buna bir isim koy da ben ankete adını yazayım.
Ya önce hani aslında şeyle başlıyor.
Konuşulacak başka konular var diyor.
Kore ile.
Koreciler.
Şöyle çerçeve olarak şunu oturtalım o zaman. Birkaç yani belki iki bölüm, üç bölüm batı şeyden Çevreden merkeze, felsefede ve sadece hani mesela toplum felsefesinde de, bilim felsefesinde de, işte başka alanlarda da neler gelmiş? Bunu bir konuşalım. Mesela Kore ile başlayabiliriz. İslam coğrafyası ile başlayabiliriz. Yahudiler
İslam'da mi? Çok zayıfım ben yalnız bak. Hı? Yani İslam'da çok zayıfım. Kaynak vereceksin, okuyacağız.
Tam konuşuruz hocam yani. Zaten yarım saat işte bir şey peşrev, bir taksim, iki nakarat zaten bitiyor yarım saat 40 dakika. Ama hani konuşuruz yani. Orada da çok konuşacak şey var. Yani mesela İbni Meymun'dan, Maimonides'ten filan bahsederek, Spinoza'dan bahsederek, Yahudilikten, hani Jewish filozofiden de.
Rasyonalistlerden bahsedebiliriz, evet. Karşılıkları var.
Bahis açılabilir. Mesela Spinoza özellikle bir adamdır yani. Ondan sonra da mesela hani hakikaten böyle birer birer vinyetler gibi, hani işte Spinoza konuşuruz, efendim işte Roland Barthes'da konuşuruz filan. Hani
belki Leibniz konuşmaz mıyız ya?
Leibniz'de konuşuruz. Alırız türevini Leibniz'in. Bunları yapabiliriz yani.
Yumoş yumoş monadlarımız var diye konuşuruz. Tamam o zaman.
O da, herhalde daha da kolay olur çünkü hani kavramlar üzerinden konuşmak yerine kişiler üzerinden ve biraz tarih üzerinden de konuştuğumuz zaman yani dinlenene de daha kolay olacaktır yani. Çünkü
ben bir tabii ordinal deyince senin aklın uçtu değil mi? O kadar.
Yok hocam.
Ama bak bu ordinalin iyi sıralı olanı şeydir, makbuldür biliyor musun? O çok önemli yani. Hani o senin burun
ödeyim. İşte demek ki ordinal esprim aslında yerindeymiş.
Tabii. O yüzden diyorum yani. Okey. Çok teşekkür ederiz. Dinleyene de, Özgün'e de, Selim Yusuf'a da.
O zaman haftaya görüşürüz.
Görüşmek üzere.
Yine aynı günümüze dönmek.
Goodbye my love, goodbye.
Goodbye and
all. Veda şarkısı mı belirlesek ya acaba?
Şarkıyı nereden yayınlayacağız onu da bilmiyoruz ki. Yapalım bir şeyler. Bir giriş, bir sonuç deneyelim.
Peki bir dakika şimdi. Bir taneye kapatmayın hocam. Bir dakika kapatmayın.
Ben açacağım
ver diyorum. Ver mehteri.
Oluyor mu şu anda? Bir dakika.
Abi aman çok uzun verme yalnız.
Araya da reklam aldık. Glamourly sponsorluğunda olduk bugün. Çünkü YouTube açıldı. Bakalım nasıl olur.
Heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Aynen.
Oluyor mu?
Oldu.
Oluyor hocam.
Tamam hocam.
Kapatalım. Şeye takılmayalım Hakan'cığım.
Tamam. Bay bay.
Görüşürüz.